36. ayrım. Kadın başını sallayarak onayladı. Gazetesini katlarken çocuğun oynadığı tarafa baktı. "Evet, benim evim," dedi. "Odayla ilgili yazıyı gördüm," dedi Ricky. Kadın Ricky'yi dikkatlice süzdü. "Biz genelde öğrencilere oda kiralarız," diye cevap verdi kadın. "Ben de bir tür öğrenciyim," dedi Ricky. "Yüksek lisans yapmak için uğraşıyorum. Ama biraz ağır gidiyor çünkü geçinmek için çalışmam gerekiyor, beni engelliyor," dedi Ricky gülümseyerek. Kadın ayağa kalktı. "Ne lisansı?" diye sordu. "Suç bilimi," diye yanıtladı Ricky düşünmeden. "Kendimi tanıtmalıyım. Adım Richard Lively. Arkadaşlarım bana Ricky der. Buralı değilim. Aslına bakarsanız yeni geldim ama kalacak bir yere ihtiyacım var." Kadın Ricky'yi süzmeye devam etti. "Aileniz yok mu ya da akrabalarınız?" Ricky başını salladı. "Hapiste miydiniz?" diye sordu kadın. Ricky bunun gerçek cevabının evet olduğunu düşündü. "Hiçbir zaman tanışmadığım ama benden nefret eden bir adam tarafından yaratılan bir hapishane." "Hayır," dedi Ricky, "ama bu mantıksız bir soru değil. Yurt dışındaydım." "Nerede?" "Meksika," diye yalan söyledi. "Meksika'da ne yapıyordunuz?" Ricky hızla bir şeyler uyduruyordu. "Los Angeles'ta uyuşturucu ticareti işine karışan bir kuzenim var. Meksika'da bir yerlerde saklandı. Onu bulmak için gittim. Korkarım 6 ay boyunca taş duvarlar ve yalanlar olacak. Ama suç bilimiyle ilgilenmeme neden olan şey işte bu." Kadın kafasını salladı. Kadının ses tonundan Ricky'nin masallarından şüphelendiği anlaşılıyordu. "Elbette," dedi kadın. "Peki, Durham'da ne işin var?" "Sadece o dünyadan mümkün olduğunca uzaklaşmak istedim," dedi Ricky. "Kuzenimi ararken pek fazla arkadaş edinmedim. O dünyadan uzak bir yerde olmamın daha iyi olacağını düşündüm. Ve harita bana Maine, yani New Hampshire önerdi ve işte buradayım." "Sana inanıp inanmayacağımdan emin değilim," diye karşılık verdi kadın. "Bana uydurma bir hikaye gibi geldi. Güvenilir bilir biri olduğunu nereden bilebilirim? Referans olabilecek kimse var mı?" "Herkes referans olup istenilen her şeyi söyler," diye cevap verdi Ricky. "Benim sesimi dinleyip yüzüme bakıp ve biraz sohbet ettikten sonra kendi fikrinizi oluşturmanız çok daha mantıklı olabilir." Ricky'nin sözleri kadını gülümsetti. "Yeni bir hemşireli tarzı," dedi. "Size odayı gösteririm ama hala emin değilim." "Bence uygundur," dedi Ricky. Tavan arası bir odaya dönüştürülmüştü. Kendine ait küçük bir banyosu ve bir yatak, bir masa ve eski bir tekli koltuk sığdırılabilecek kadar yer vardı. Duvarda bir kitaplık ve çekmeceli bir dolap bulunuyordu. Pembe kız işi bir perdesi olan yarım ay şeklinde hoş bir penceresi vardı. Ve sessiz sokağa bakıyordu. Duvarlar seyahat posterleriyle süslenmişti. Posterlerde Florida Keys, Vale ve Colorado'nun reklamı yapılıyordu. Bikinili bir dalgıç ve tertemiz karı tekmeleyen bir kayakçı vardı. Odanın üst kısmına ufak bir yüklük yerleştirilmiş, içine ise minik bir buzdolabı ve üzerine küçük elektrik ocağı bulunan bir masa konmuştu. Duvara monte edilmiş rafta ise beyaz çanak çömlekler diziliydi. Ricky etkili kullanılmış odaya baktı ve keşişin hücresiyle benzer özellikler taşıdığını düşündü. Zaten kendini de bu dönemde öyle hayal ediyordu. "Kendin pek fazla yemek pişiremezsin," dedi kadın. "Sadece atıştırmalık, pizza gibi şeyler. Pek mutfak ayrıcalıkları sunmuyoruz." "Genelde dışarıda yerim," dedi Ricky. "Zaten yemekle pek aram yok." Kadın Ricky'yi incelemeye devam ediyordu. "Ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz? Biz genelde öğretim yılı boyunca kiralıyoruz." "Bu gayet uygun," dedi. "Kontrat ister misiniz?" "Hayır, genelde sadece el sıkışırız. Telefon hariç diğer tüm faturaları ödüyoruz. Burada ayrı bir telefon hattı var. Bu sizin tercihiniz. Telefon şirketi ne zaman isterseniz açar. Misafir yok, parti yok, sesli müzik dinlemek yok, gece abartmak yok." Ricky güldü ve kadının sözünü kesti. "Bir de odayı öğrencilere kiralıyorsunuz, öyle mi?" Kadın çelişkiyi anladı. "Yani ağırbaşlı öğrenci bulursak kiralıyoruz." "Burada çocuğunuzla yalnız mı yaşıyorsunuz?" Kadın gülümseyerek kafasını olumsuz anlamda salladı. Bu iltifat edici bir soruydu. "O benim torunum, kızım okulda. Kendisi boşandı ve muhasebeci diploması almak üzere. Kızım okuldayken ve çalışırken ben torunumla ilgileniyorum, yani sürekli olarak. Ricky başını salladı. Ben yalnız bir adamım dedi, ayrıca gayet sessizim. Birkaç işte çalışıyorum ve pek artan zamanım kalmıyor. Boş zamanlarımda da ders çalışırım. Bir öğrenciye göre yaşlısın, belki de fazla yaşlı. Öğrenmenin yaşı yoktur, değil mi? Kadın yine gülümsedi. Ona dikkatle bakmaya devam etti. Tehlikeli biri misiniz Bay Lively? Yoksa bir şeyden mi kaçıyorsunuz? Ricky konuşmaya başlamadan önce cevabını düşündü. Kaçmayı bıraktım bayan. Williams, Janet, oğlanın adı Evan, henüz tanışmadığınız kızımın adı ise Andrea. Burası kaçmayı bıraktığım yer bayan Williams. Hayal gücünüzün aklınıza getirmiş olabileceği gibi işlenmiş bir suçtan, boşandığım bir eşten ve avukatından ya da bir tarikattan kaçmıyorum. Tehlikeli olma konusuna gelince, tehlikeli olsam kaçar mıydım? Doğru bir noktaya değindiniz dedi bayan Williams. Burası benim evim. Sizin de anlayacağınız gibi biz iki bekar bayanız ve bir çocuk büyütüyoruz. Endişelerinizi çok iyi anlıyorum. Sorduğunuz için size yargılamıyorum. Anlattıklarınızın ne kadarına inanmalıyım bilmiyorum diye karşılık verdi bayan Williams. İnanmak bu kadar önemli mi bayan Williams? Size başka bir gezegenden geldiğimi ve dünyanızı ele geçirmeden önce insanlarınızı ve yaşam biçimlerinizi incelediğimi söylesem bir fark yaratır mıydı? Ya da Rus bir ajan, ya da FBI'dan bir adım önde giden ve banyonuzu bomba hazırlamak için kullanan bir Arap olduğumu söyleseydim. Uydurulabilecek her türlü hikaye var ama hepsi de önemsiz. Sizin bilmeniz gereken gerçek, kendi başıma kalıp sessiz olup olmayacağım. Kirayı zamanında ödeyip ödemeyeceğim. Ve genelleme yaparsak size, kızınıza ve torununuza rahatsızlık verip vermeyeceğimdir. Önemli olan bu değil mi? Bayan Williams gülümsedi. Galiba sizi sevdim Bay Lively. Ama size henüz tam olarak güvenemiyorum ve söylediklerinize çoğunlukla inanmıyorum. Fakat olaylara bakış açınız güzel. Bu da ilk testi geçtiğiniz anlamına gelir. Bir aylık kira ve depozitoya ne dersiniz? Ardından aylık bir sisteme geçeriz. Eğer bir taraf diğer taraftan rahatsız olursa her şeyi hızlıca bir sonuca bağlarız. Ricky gülümsedi ve yaşlı kadının elini tuttu. Benim tecrübelerime göre hızlı çözümler kolay elde edilemez. Ve rahatsız olmaktan kastınız nedir? Kadının yüzündeki tebessüm arttı ve Ricky'nin elini sıkmaya devam etti. Rahatsızlıkla kastettiğim telefonda 911 numaralarını tuşlamak ve sevimsiz mavi üniformalı adamların evime geldiğinde herhangi bir şekilde onlarla muhatap durumuna düşmektir. Anlaşıldı mı? Gayet net oldu bayan Williams dedi Ricky. Sanırım birbirimizi anladık. Bence de diye karşılık verdi bayan Williams. Ricky'nin hayatı New Hampshire'a sonbaharın geldiği kadar hızlı bir şekilde rutine dönmüştü. Markette kısa sürede bir zam almıştı ve ek sorumluluklar verilmişti. Marketin müdürü Ricky'ye onu neden hiçbir toplantıda göremediğini sorduktan sonra Ricky, kilisenin alt katında yapılan toplantılara bir iki kez katılıp alkol tarafından mahvolmuş bir hayat hikayesi uydurmak ve ardından gelen anlayış ve kucaklaşmaları ikiyüzlülükle kabul etmek zorunda kalmıştı. Marketteki işini seviyordu ve açık yüreklilikle olmasa bile iş arkadaşlarıyla da iyi anlaşıyordu. Öğle yemeklerini beraber geçirip yalnızlığının üstünü örtecek şekilde şakalaşıyor ve gülüyordu. Envanter konusunda gayet başarılıydı. Rafları yiyeceklerle doldurmanın Cape'te hastalarına yaptığı şeyden çok da farklı olmadığını düşünüyordu. Onlara da rafların onarılıp yeniden doldurulması gerekiyordu. Ekim ayının ortalarında bir ilanda, üniversiteye binanın bakımından sorumlu olacak ve yarı zamanlı çalışacak bir görevli arandığını görünce, bunun çok iyi bir hamle olacağını düşündü. Süt ürünleri dükkanındaki kasiyerlik işini bırakıp günde 4 saat boyunca laboratuvar zeminini silip süpürmeye başladı. Bu görevi o kadar itinayla yerine getiriyordu ki şefinin gözüne girmeyi başarmıştı. Ama daha da önemlisi bu sayede ona bir üniforma ve kıyafetlerini değiştirebileceği bir soyunma dolabı ve üniversiteye girebilmesi için bir kimlik kartı verdiler. Bu kimlik onun bilgisayar sistemine girmesini sağlayan bir anahtardı. Ricky kendine bilgisayar ve kütüphane arasında yeni bir dünya oluşturmayı görev edindi. Sanal bir isim de bulmuştu. Odysseus. Bununla bir elektronik posta adresi edindi ve internetin sunduğu her şeye erişimi kolaylaştı. Kiralamış olduğu posta kutusunu ev adresi olarak kullanarak bir sürü hesap açtı. Yepyeni bir insan yaratmak için ikinci bir adım daha attı. Hiç var olmamış ancak ufak para hesapları, lisanslar ve kolayca belgelenen bir geçmişle dünyada var olan biri. Bunların bazıları örneğin yeni bir isimle sahte kimlik edinmek gibi işlemler basitti. İnternet üzerinden yenilik adı altında sahte kimlik sağlayan binlerce şirketin var olmasına bir kez daha şaşırdı. Sahte ehliyet ve okul kimlikleri sipariş etmeye başladı. Iowa Üniversitesi'nden 1970 yılında mezun olduğunu gösteren bir diploma ve Des Moines'te var olmayan bir hastaneden doğum belgesi almayı bile başardı. Kendini aynı şehirde var olmayan bir okulun mezunlar listesine ekledi. Sahte bir sosyal güvenlik numarası uydurdu. Yeni belgelerini kuşanıp Richard Lively'e hesap açmış olduğu bankaya rakip olan bir bankaya gitti ve ikinci bir isim altında yeni bir hesap açtı. Bu ismi düşünerek buldu. Frederick Lazarus. Kendi adı ve ölülerden geri dönen adamın ismini ise soy ismi olarak kullandı. Ricky araştırmalarına Frederick Lazarus adlı kişiyle başladı. Çok basit bir düşüncesi vardı. Richard Lively gerçek olacaktı. Güven altında bir varlığı olacaktı, evinde olacaktı. Frederick Lazarus bir hayal ürünü olacaktı. İki karakter arasında hiçbir bağlantı olmayacaktı. Richard normal hayatta var olan bir adam olacaktı. Oysa birileri gelip Frederick'i aradıklarında sadece uydurma numaralar ve sahte bir kimlik bulacaklardı. O tehlikeli olabilirdi, suçlu olabilirdi, risk alan bir adam olabilirdi ama nihayetinde bir amaç için yaratılan bir hayal ürünüydü. Ricky'nin hayatını mahveden adamı bulmak ve yaptıklarının cezasını çektirmek gibi. 24. Bölüm. Ricky haftaların aylara dönmesini, New Hampshire kışının onu sarmalamasına ve onu olup biten her şeyden saklayan soğuk ve karanlıkta kaybolmasına izin verdi. Richard Lively olarak sürdürdüğü hayatın gayet sıradan olmasına özen gösterirken, bir yandan da diğer karakteri olan Frederick Lazarus'a özellikler eklemeye devam ediyordu. Richard Lively boş olduğu akşamlarda üniversitenin basketbol maçlarını izliyordu. Ona birden güvenmeye başlayan ev sahibesinin torununa bakıcılık yapıyordu. İş yerinde örnek teşkil eden bir devamlılığı vardı. İşine gösterdiği özen ve önemin dışında sergilediği şakacı ve umursamaz tavırlarıyla marketteki ve üniversitenin temizlik kadrosundaki iş arkadaşlarının saygısını kazanmıştı. Geçmişiyle ilgili soru sorulduğunda önemsiz bir hikaye uyduruyordu ya da sorulara soruyla cevap veriyordu. Bir zamanlar bir psikanalist olan Ricky, insanların onun hakkında konuştuklarını zannederken, aslında kendileri hakkında konuşmalarını sağlamak konusunda uzman olmuştu. Yalan söylemenin onun için ne kadar kolay olduğunu düşününce şaşırıyordu. İlk önce bir barınakta gönüllü olarak çalıştı ve ardından bunu başka bir gönüllü işi daha bulmak için kullandı. Haftada iki gece, akşam saat 10'dan sabah 2'ye kadar gönüllü olarak intiharı önleme yardım hattında çalışıyordu ve bu en ilginç işiydi. Genelde gecelerini büyük bir stres ve baskı altında kalan ya da zorlu kişilerle olan ilişkileri nedeniyle sorunlar yaşayan genç üniversite öğrencileriyle yumuşak bir ses tonuyla konuşarak geçiriyordu. Bunun psikanalist becerilerini köreltmemek için iyi bir yol olduğunu düşünüyordu. Bir öğrenciyi düşüncesizce hareket etmemesi ve yardım alması için üniversitenin kliniğine gelmesine ikna ederek telefonu kapattığında, bunu 20 yıl önce yardım istemek için dinlemediği şikayetlerle ve göremediği tehlikelerle nefret ettiği klinikte yanına gelen Claire Tyson ile ilgili bir nevi bir günah çıkarma olduğunu düşünüyordu. Frederick Lazarus farklı biriydi. Ricky bu karakteri kendini bile şaşırtan bir kalpsizlikle yaratmıştı. Frederick Lazarus spor kulübüne üyeydi. Yürüyüş bandında kilometrelerce yürüyor, ardından ağırlık çalışarak her gün sağlık ve güç kazanıyordu. Bir zamanlar zayıf ve güçsüz New Yorklu psikanalistin bedeni değişiyordu. Kalçası daralmış, omuzları genişlemişti. Yapayalnız ve sessizlik içinde spor yapıyordu. Arada bir homurdanıyor ve ayaklarını makineye zevkle vuruyordu. Kumral saçlarını alnından alıp yana doğru tarıyor ve yapıştırıyordu. Sakal bırakmaya başlamıştı. Çabaları karşısında büyük bir zevk duyuyordu. Özellikle de hızını artırmasına rağmen nefes almakta zorlanmayınca. Spor kulübü özellikle kadınların rağbet gösterdiği kendini savunma programları sunuyordu. Bu kursa katılmak için çalışma saatlerini yeniden düzenledi. Burada vücudun hassas noktalarının nerede olduğunu, insanın nasıl düşürülebileceğini, kasık, boğaz ve surata etkili yumrukların nasıl atıldığını öğrendi. Sınıftaki kadınlar başlangıçta onun varlığından rahatsız olmuşlardı. Ancak Ricky onlar için öğrendiklerini uygulayabildikleri gönüllü bir hedef tahtası olmayı isteyince kadınlar tarafından kabul görmeye başlamıştı. En azından koruyucu kıyafet giydiği zaman onu düşünmeden pataklamak için can atıyorlardı. Ricky bunu kendisini geliştirmek için bir adım olarak görüyordu. Ocak ayının sonuna doğru Ricky bir akşamüstü buzlu ve karlı kaldırımların üstünde ayağını sürüyerek spor malzemeleri satan R&R mağazasına girdi. Mağaza üniversiteden biraz uzakta, kiraların uygun olduğu ve genelde indirimli araba tekerlekleri satan ve hızlı yıkama yağlama servisleri sunan şerit tipi alışveriş merkezindeydi. R&R'nin harflerini anlama geldiğini belirtilen hiçbir şey yoktu. Fazla yüksek olmayan kare şeklinde bir alanı vardı. İçeride plastikten geyik hedef tahtaları, parlak turuncu av kıyafetleri, olta ve halatlar, ok ve yaylar vardı. Mağazanın bir duvarında çeşitli tüfekler, av çifteleri ve her türlü güzellikten yoksun olan yenilenmiş saldırı silahları asılıydı. AR-15, AK-47'lerin amacı belli olan soğuk ve askeri havaları vardı. Camekanlı tezgahta ise çeşitli tabancalar bulunuyordu. Çelik mavisi, parlatılmış krom, siyah metal. Mağazada çalışan bir adamla çeşitli silahların özelliklerinden konuşarak hoş bir saat geçirdi. Görevli kel, göbekli, av tişörtü giyen ve geniş belinde 38 kalibrelik taşıyan bir adamdı. Mağazadaki görevi hakkında ve tabancaların, otomatik silahların avantajlarını tartışıyorlar. Büyüklükle kuvveti ve isabet atış süratini karşılaştırıyorlardı. Mağazanın altında bir atış poligonu vardı. Küçük bir duvarın ayırdığı iki şeritten oluşuyordu. Kullanılmayan karanlık bir bowling alanını andırıyordu. Elektronik idare edilen bir sistem 50 metre ileriye arkası talaş torbalarıyla desteklenen bir hedef getiriyordu. Görevli daha önce hayatı boyunca hiç silah kullanmamış olan Ricky'ye namluyu nasıl doğrultacağını, nasıl duracağını, ellerini silaha koyup görüş açısını sadece kendisi ve hedefi arasında kalması için nasıl daraltacağını, parmağını tetiğe nasıl dayayacağını ve hedefine nasıl odaklanacağını hevesle anlattı. Ricky onlarca kez ateş etti. 22'lik otomatikle başlayıp 357 Magnum ve polislerin kullandığı 9 milimetrelikle devam etti. Ateş ettiğinde elinden koluna ve göğsüne kadar darbe yaratan ve 2. Dünya Savaşı'nda tercih edilen 45'liye kadar hepsini denedi. 15'lik şarjörlü 380 Ruger adlı yarı otomatikte karar kıldı. Silah kullanım tercihleri polis, kadın ve profesyonel katiller arasında farklılık gösteriyordu. Ricky trende Manhattan'a giderken Merlin'in evrak çantasında gördüğü silahın aynısını almıştı. Sadece tabanca konusunda olsa bile eşitliğin adil olacağını düşünmüştü. İzin formunu Frederick Lazarus ismiyle ve tam olarak bu amaç için oluşturulmuş olduğu sahte sosyal güvenlik numarasıyla doldurdu.